Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 13 Pro Max'i arkadaşlar inceleyeceğiz. Test masama gelir gelmez öyle 2-3 gün içerisinde açıkçası tırnak içerisinde bir inceleme videosuyla karşınıza çıkmak istemedim. Neden? Çünkü iPhone 13 ailesi duyurulduğu andan itibaren ben paramı biriktirmeye başladım, ben de alacaktım. Neler görmek istiyorum, ben bu telefonda neler bulmak istiyorum, onları bulana kadar bu telefonu deneyimledim arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de var, ben sadece iPhone kullanan birisi değilim. S10 Plus çıkıyor, bir sene onu kullanıyorum. iPhone 11 çıkıyor, bir sene onu kullanıyorum. S1 Ultra 5G, o da bozulana kadar kullandığım telefonlardan bir tanesi. Yani hem Android tarafı hem de iOS tarafı hakkında bilgim var arkadaşlar. Yani çıktığı dönemden bu yana iPhone kullanan birisinin iPhone 13 Pro Max'te ne tür yenilikler var bunu görmesi ve karşı tarafla karşılaştırması bence biraz zor. Dolayısıyla arkadaşlar kendim de bu telefona geçmek isteyen birisi olarak değerlendirdim. Şimdi incelemeye geçelim. iPhone kutuları artık servisten gelen telefon kutuları gibi ince, üzerlerinde jelatin de yok. Apple geri dönüştürülebilirlik konusunu her lansmanda her defasında vurgulayan, pratiğe de döken nadir markalardan biri. İçinde telefon var, adaptör çıkmıyor, bir tane Type-C'den Lightning kablo var. iPad'lerde Type-C inadından vazgeçildi ama iPhone'da geçilmedi. Tasarım keskin kenarlı tasarım. Bence görünüm olarak yumuşatılmış, oval kenarlı iPhone 11 ailesinden daha şık duruyor. Elimdeki siyah mavisi, gümüş, altın ve grafit renk seçenekleri var. 12 Pro'larda da olduğu gibi düz versiyonlara göre daha mat renkler bunlar. Düz 13'ler daha cıvıl cıvıllar. Arkasına bakınca lensler daha büyük olduğu için 13 Pro olduğu belli oluyor. Çelik malzeme, ayna gibi parlaklar, yine 13'teki alüminyuma göre ayırıcı, hissiyat olarak çelik daha dolu, daha ağır hissettiriyor ama alüminyumdan da müteessir değilim. Elinize alınca bu keskin hatlar, hele bir de Pro Max kullanıyorsanız, 240 gram ağırlığıyla eli kesiyor. Yine ağır dediğim S1 Ultra 5G'den 13 gram daha ağır ama 1.2 mm daha ince. Kesinlikle ikinci eli isteyen bir telefon, 13 mini'den geçince tablet kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Alışılır mı? Alışılır. Ben şahsen parmaklarım için erişilebilir alan ve ağırlık dengesi anlamında net 13 Pro'yu tercih ederdim. Çentiye baktığımızda iPhone 12 Pro Max ile karşılaştırmak isterseniz arkadaşlar, evet çentik küçüldü ve orada bir ekstra alan oluştu. Şu an o ekstra alandan henüz faydalanmış değiller arkadaşlar, bilginiz olsun. Lakin şöyle değerlendirmek lazım, hani sektöre göre büyük mü bir çentik? Hani tırnak içerisinde çentik olarak baktığımızda olaya büyük mü? Evet, çentik olarak büyük ama şimdi bir rakibine geçiyorsunuz. O çentin içerisinde sadece kamera var. Ama burada arkadaşlar Face ID'ye bağlı olarak bir sürü sensör var içerisinde. Yani buna sadece bir çentik olarak bakmamak gerekiyor. Biraz daha hakkaniyetli olmak lazım. Yani bu kadar alanda ne kadar donanım bulunmakta? Sizin karşılaştırdığınız telefonda oradaki çentikte sadece kamera mı var? Hakkaniyetli olmak gerek diye düşünüyorum ben.
Face ID yüz tanıma konusunda tartışmasız lider bence. Tabii ki maskeyle açılmıyor ama Apple Watch ile maskenizi indirmeden açabiliyorsunuz. Ve diyelim ki telefon masada. Masadan kaldırmadan çok çok az telefona doğru eğildiğinizde işlem tamam, yüzünüzü okuyup kilidi açıyor. Gözlükle de çalışıyor, gece de sorunsuz çalışıyor, uygulama güvenliği için de kullanılabiliyor. Mesela ben Google Drive hesabımı Face ID ile şifreledim. Face ID güvenli olduğu kadar konforlu ve zahmetsiz bir güvenlik. %87.4 ekran kasa oranıyla en iyisi değil, %2.5 civarı daha ileri var. Ama ön tarafta nizami bir görüntü var. Seramik camla korunduğunu söylüyor Apple. Ben sadece çizilmeye karşı dayanıklı ibaresiyle geçen iPhone 11'i hemen hemen bir ay içerisinde hiç farkında olmadan çizmiştim. Videosunda da söylemiştim ama şu sıralar 13 Pro Max, 13 ve 13 Mini'yi kullanıyorum. Ekranlar ben pek dikkatli olmasam da tertemiz dedikleri gibi görünüyor. Sağında güç butonu, solunda ses ayarı. Telefonu aşağıdan değil de yanından kavruyorsanız erişilirler. 1 milim boşluğu olmayan, yerinde sallanmayan, dönütleri iyi butonlar bunlar.
Ses sizi alma sürgüsünü her telefonda göremiyorsunuz zaten ve şu ana kadar denememiş olabilirsiniz. Android tarafında çok nadir telefonda karşılaşıyorsunuz. Peki ihtiyacınız var mı? Yani iPhone'larda yani dibinden beri böyle ama gerçekten ihtiyacınız var mı? Şunu diyebilirsiniz çünkü Android telefonda ben ses kısma tuşuna basıyorum. Tamamen indirince zaten ses size geçiyor. Evet, doğru. Ama bu pratikliği ne zaman anlıyorsunuz? Toplantıdan toplantıya koştuğunuzda, sürekli farklı mekanlar arasında gezdiğinizde arkadaşlar bu sessize alma açıkçası sürgüsü diyorsunuz ki evet bu bir kolaylıkmış ve bir alışkanlık oluşturuyor. Sonrasında altına indiğimizde mikrofonumuz var, Lightning girişimiz var ve bir tane hoparlör.
Arka tarafın pratikte en güzel yanı parmak izlerini pek göstermemesi. Buzlu cam aslında parlak cam gibi tutucu değil ama telefonu elde tekrar konumlandırırken böyle daha rahat. Apple'ın MagSafe'li böyle orijinal kılıfları var. Bayağı kaliteliler. Şahsen satın aldığım 150 liralık MagSafe'siz kılıfla aralarında çok ciddi kalite, kalıp hataları, düzgün yapıştırılmamış, kusurlu kadife gibi farklar var. Fiyatını sabahtan akşama kadar tartışırız ama iPhone 13 Pro Max alan birini sarsacağını ben hiç sanmıyorum. Sarsa telefonun fiyatı sarsmalı. 6.7 inç Super Retina XDR OLED 120 Hz ekran. iPhone 13 ve 13 Pro'lar arasındaki bence en büyük fark da bu zaten. Tasarruf için 10 Hz'de de çalışıyor. Hareket anında 120 Hz'e kadar kademeli olarak çıkıyor. Ekran hep 120 Hz'miş gibi fark etmiyorsunuz zaten. Ağır çekim görüntülerde fark tabii ki daha bariz ama günlük kullanımda da akıcılık bence çok fark ediyor. Ben 60 Hz'e bir daha dönmek istemiyorum açıkçası. 60 Hz ekranlı bir telefondan geçecekseniz eğer bu sefer gerçekten fark etti, yeni telefona geçtiğime değdi dedirtiyor. HDR10 ve Dolby Vision destekli sürekli 1000 nitlik ekran 1200 nite kadar çıkabiliyor. 12 Pro Max'e göre %27 daha iyi. 13 ve 13 mini sürekli 800 nit ama emin olun arkadaşlar günlük kullanımda fark edilmiyor bile. Hepsi güneş altında rahat rahat görünüyor. Bir defa olsun zorlamadılar beni. OLED ekran sonuçta Netflix'te HDR içerik tüketmesi bayağı keyifli. Renkler harika. Geniş renk gamutuyla ton ayrımı mükemmel. Ekranın büyük olması dizi film izlerken tabii bayağı işe yarıyor. Yatmadan önce 1-2 bölüm bir şeyler izleyeyim derken dizi bitirme alışkanlığı edindim ben. Sadece keşke bu kadar ağır olmasa diyorsunuz. O da Pro Max için. 5 nanometre mimarili Bionic A15. Aslında çok bir şey söylemeye gerek yok. Snapdragon 888 Plus Geekbench'te Bionic A14'ün, bakın vurguluyorum A14'ün, arada tam 10 ay var. Tek çekirdekte %30, çok çekirdekte %10 civarı daha gerisinde. AnTuTu'da ise önünde AnTuTu'yu kandırıyorlar. Bir AnTuTu skor sistemiyle kandırıyor. AnTuTu tarafı karışık. 2 tane performans odaklı 3.2 GHz'lik Avalanche ve 4 tane de tasarruf odaklı 1.8 GHz'lik Blizzard çekirdeğiyle geliyor. 6 GB RAM'i var, 13'lerde 4 GB, 13'lerde 4 GPU çekirdeği var, Pro'larda 5 GPU çekirdeği var. Compute testinde gördüğünüz gibi ciddi fark ettiriyor. Çekirdek hızı farkı da var belli ki. Apple rakiplere göre %50, A14'e göre %30 daha hızlı olduğunu iddia etti. 16 nöral motor çekirdeği var. A14 11 trilyon işlem yapabiliyordu. A15 15.8 trilyon işlem yapabiliyor.
Performans tarafının benim tarafındaki özeti şudur arkadaşlar. Ben Bionic A14'lü iPhone 11'i bir sene kullandım. Sonra S21 Ultra 5G'ye geçtim. Exynos 2100 yongasını deneyimledim. Yani benim tarafımdaki deneyim şöyle değil. 2-3 gün denedim. İşte bu Android telefon hızlıymış, şu Android telefon yavaşmış değil. Bir sene boyunca kullandım. İki platformu da tekrarlıyorum, biliyorum ama. Şimdi iPhone'lar içerisinde değerlendirmek gerekirse iPhone 11'ler de hala çok hızlılar. 12'ler de öyle. 13'ler de aynı şekilde devam ediyor ama 13 Pro'da şöyle bir şey ortaya çıkacak. İşte 12 Pro, 12 Pro Max'e kıyaslarsanız arkadaşlar, normal bir kullanıcı buradaki 120 Hz ekranı görünce diyecek ki aa, bu telefon daha hızlıymış. Öyle bir görüntü, öyle bir illüzyon oluşacak. Aslında hızları aynı ama ekran tazeleme hızı çoğu kullanıcı için bu telefonun çok daha hızlı olduğu izlenimini uyandıracak arkadaşlar. İşin donanımsal tarafına bakacak olursak iPhone yıllardır Android'li rakiplerinin bir sene önünde ham performans olarak. Bu değişmedi.
Oyun performansını merak ediyorsunuz biliyorum ama baştan söyleyeyim, her oyun 120 Hz destekli değil. Yavaş yavaş geliyor destek. Misal veriyorum, Wild Rift ve Call of Duty iPad'de 120 Hz'de oynanabiliyor. iPhone'da 60 Hz'de çalışıyorlar. Birisi oyun performansı nasıl diye sorunca 120 Hz, 120 FPS değiller diye önce bir üzülüyorsunuz. Sonuçta PUBG'de bazı Android telefonlar 90 Hz, 90 FPS gösterebiliyorlar ama hemen hemen istediğiniz her ayarda sabit 60 FPS alınca yüzünüzde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Ekranın tepki süresi çok çok iyi. Harekete bağlı bulanıklık sıfır. Büyüklüğü kontrol için bence çok iyi bir noktada. Tabletlerde çok zorlanıyorum ben PUBG'de. Burada tüm kontrol bendeydi. Hayli keyifliydi. Telefon belirgin ısınıyor mu? Isınıyor ama daha çok arkasında hissediliyor. Ekrana o kadar yansımadığı için sıkıntı yok. Bu sene kamera tarafında iPhone 13 ailesiyle beraber ciddi bir ayrım yapıldı aslında. Pro'da ana kamera f1.5, 13'te f1.6, geniş açıda Pro f1.8, 13'te f2.4. Ayrı kalan şey tüm kameraların 12 megapiksel olması. Dual piksel odaklama var, şaşırma yok ve geçişler pürüzsüz. Bu konuda eskiden Samsung öndeydi, artık Apple önde. Sensor shift var, yani stabilizasyon için sensör toptan hareket ediyor. Adım sarsıntılarını bayağı törpülüyor arka kamerada ama bence bu konuda Samsung kadar iyi değil. S1 Ultra 5G'de tripodta gibi sabit kalıyor. Lakin iPhone 13'lerde çok daha az crop yapıyor. Telefotoda OIS var. 12 Pro Max'te 2.5x'li yakınlaştırma, 13 Pro Max'te 3x yakınlaştırma var. Geniş açı kamerası aynı, 120 derece.
Lidar tarayıcı, lidar sensör. Arkadaşlar benim özellikle ilgi alanım içerisinde olan bir şey değildi ama eğlenceli olduğunu fark ettikten sonra kullanmaya başladım. Misal veriyorum, Polycam diye bir uygulama var. Odamı tarıyorum arkadaşlar. 3 boyutlu bir dosyasını oluşturuyorum ve bunun içinde gezebiliyorum. Sonra video haline getirip paylaşabiliyorum. Ve hiç de fena sonuç vermedi açıkçası. Beklediğimden iyiydi arkadaşlar. Ve 3 boyutlu taramalar da yapabiliyorsunuz. Herhangi bir obje, herhangi bir nesne için. Sadece Polycam'le değil, bir sürü uygulama var arkadaşlar bunun için. O yüzden keyifli yanını buldum açıkçası. Mali açıdan size bir kazanç veya ne bileyim bir avantaj sağlayabilir mi? Diyelim ki işte mobil bir bakmaya gittiniz. Oradaki görevlileri bulamadınız. Bir tane koltuk var, ölçmeniz icap ediyor. Yanınızda da metre yok sonuçta. Arkadaşlar telefonun lidar sensörüyle beraber bu ölçümü almak mümkün. Çünkü ben geçenlerde kapımı ölçtüm. Baktım normal metreyle 83 cm çıkıyor. Güzel. Kamerayla, bu lidar sensörle daha doğrusu ölçeyim dedim. Kameradan canlı bir şekilde görüp ölçtüm. Gayet yakın. Yani olması gereken sonuca gayet yakın. Baya baya iş görür diye düşünüyorum ben. Sonra eğlenceli yanlarından bir tanesi yine bir efektle beraber odamı su basmış gibi gösterdim. Yani ilk başta hatta babam paylaşımı gördükten sonra dedi ki oğlum dedi yüreğimi indirdin diyor. İlk saniye sanki odanı su basmış gibi zannettim. Çoğu kullanıcı da yani Allah korusun abi şu bu diye gerçekten hoşlarına gitti yani. Lidar'ın böyle eğlenceli kullanım yanları var. Ben bu eğlenceli kullanım tarafındayım. Bir de herkesin işine yarayabileceği bir şey var. O da geceleyin diyelim portre modunda fotoğraf çekiyorsunuz arkadaşlar. Odaklama için ve obje ayrımı için lidar sensörden faydalanıyor. Yani herkesin işine yarayacak şey de bu.
Numara 1. Tüm fotoğrafları yüksek kontrast modunda çektim. Artık filtreyle değil fotoğrafın nasıl işleneceğiyle alakalı kararlar alabiliyorsunuz. Bu benzerini pek görmediğimiz bir yaklaşım. Fotoğrafların keskinlikleri iyi, doğal duruyor. Apple zaten aşırı keskinleştirme meraklısı değil ama 108 megapiksel sensörleri de biliyoruz. Çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar alınabiliyor mobil tarafta. Öz çekimlerde yüzüme tabiri caizse alçı vurup detayları yok eden telefonlardan sonra burada gördüğüm doğal ten rengi ve detaylar beni net mutlu etti. Güzelleştirme efektlerinden tüm kalbimle nefret ediyorum çünkü. iPhone'da ben hep biraz daha sıcak renkli fotoğraflar almışımdır. Bu sefer beyaz dengesi tam istediğim gibi. Geniş açı ve ana kamera arasındaki kalite ve renk farkı gün ışığı altında sıfırlanmış ama gece fark ediyor, görmediğimiz bir durum değil. Gece modu detay arttırma peşinde, geceyi gündüz yapma niyetinde değil ki olması gereken bence bu. Mesela bu örnekte detaylar daha belli. Gökyüzündeki bulutlar da öyle. Kamerada rahatsız eden tek bir şey vardı. Makro modu kendi kendine devreye giriyordu. Bunu düzelttiler. 2 santime kadar odaklayabiliyor. Eğlenceli şeyler çekebiliyorsunuz. Düzeltme bekleyen bir konu var. Kameralar arasında geçerken, ana kameradan telefotoya geçerken önce dijital, sonra hemen optik yakınlaştırma devreye giriyor. Bu şekilde belirgin bir atlama duraksama görünmeyebilir normal kullanıcıya ama netlik aslında geç gelmiş oluyor. Bunların dışında aldığım fotoğraflardan ziyadesiyle memnunum ben. Hele ki portre modunda aldığım fotoğraflar paylaştığım herkeste neyle çekildi bu sorusunu sordurttu. Figürler üzerinde aldığım sonuçlar da oldukça doyurucu oldu. Sinematik mod. Apple'ın bu seneki en büyük kozu herkesin ağzında dilinde. Aslına bakarsanız canlı odak modu olarak Samsung telefonlarda da vardı. Ama sadece insan yüzleri için çalışıyordu. Apple'da her şey için çalışıyor ve bokeh arkaya sadece bulanıklılık atmakla geçiştirilmiyor. Gerçekten alan derinliği yansıtılıyor. Evet, şu an için sadece 1080p ve kenar algılamada pürüzler görebiliyorsunuz ama loş ortamlarda dahi iyi çalışabiliyor. Ortaya çıkan sonuç bence gerçekten daha sinematik, daha etkileyici. 1080p ve 4K farkı ham çekimde keskinlik açısından kesinlikle fark ediyor ama sosyal medyada her zaman o kadar bariz değil. Normal 4K 30fps ve 60fps çekimlerde çat diye bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, onlar lens flare, mercek parlaması dediğimiz olay. Gündüz karşılaştıysam da fark etmedim ben ama gece fazlasıyla belli oluyorlar. Geçtiğimiz senelerde de vardı bu. Genel kalitesi için şunu söyleyeyim hatta, inceleme videolarında detay çekimler için ben bazen iPhone 13 Pro Max'i kullandım. Hiç fark edilmedi. Yani bir tarafta profesyonel kamera, bir tarafta telefon, arada görüntü anlamında hiçbir fark yok. Kimseler de bunun telefondan çekildiğini fark etmedi arkadaşlar. Yani işin prodüksiyon tarafında bile kullanabiliyorsunuz.
Bir de bu işin sosyal medya tarafı var arkadaşlar. Telefonunuzun kameraları ne kadar iyi olursa olsun Instagram'da, WhatsApp'ta ne kadar iyi başarım gösteriyorlar. Bu çok çok önemli. Çünkü telefonda çektiğiniz fotoğraf harika olabilir. 108 megapiksellik bir fotoğraf çekmiş olabilirsiniz ve bir mobil telefondan beklemeyeceğiniz sonuçlar elde etmiş olabilirsiniz. Ama bunun, bu fotoğrafın, bu videonun anlam kazandığı yer neresi? Instagram. Benim de özellikle önceliğim zaten Instagram arkadaşlar. Yani kamera ve batarya benim telefondaki ilk iki önceliğim ama kameradan çektiğim şeyleri kaliteli bir şekilde paylaşabilmeliyim. Hele ki 15 bin lira verdiğim bir telefonsa bu, çok daha iyisini veyahut kusursuza yakını bekliyorum. Arkadaşlar Xiaomi Ultra 5G kullanıyordum. Dediğim gibi ben öyle bir platforma ömür boyu bağlı kalan birisi değilim. Bir sene onu, bir sene onu, bir sene iOS, bir sene Android kullandığım için sosyal medya başarımı tarafındaki farkı çok net bir şekilde biliyorum. Xiaomi Ultra 5G ile arkadaşlar story paylaştığımda, fotoğraf olarak paylaştığımda çok sıkıntı yok açıkçası. Hiç fena çıkmıyor fotoğraflar. Çünkü o telefon da dolu, kamera anlamında başarılı bir telefon. Ama video paylaşmaya gelince mesela arkadaşlar, pikselleşme var, daha bulanık gözüküyor, bloklanma var ve kare saniye düşük. 15 bin liralık Android telefondan bahsediyoruz arkadaşlar. Giriş segmenti 4 bin liralık, 3 bin liralık bir telefon değil, bir Android değil. Maalesef nedir? Ben bu telefona geçtim, iPhone 13 Pro Max. Bu telefona geçer geçmez gelen yorumlar şu: abi videoların ne kadar akıcı gözüküyor, videolar ne kadar net gözüküyor. Bitti. Neden? Çünkü ben Instagram'dan sizlere işte ne bileyim sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. İşte hayatımla alakalı paylaşımlar yapıyorum. İşimle alakalı paylaşımlar yapıyorum. Ön incelemeler hakkında bilgiler veriyorum size. Orada elde ettiğim deneyim benim gerçekten çok önemli. Hani benim içerik üretme platformum Instagram değil. Ama yaptığım işin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla orada aldığım deneyim, hele ki bu paraları verdikten sonra, çok iyi olması gerekiyor. Çünkü en üst segment telefonu almışım. Maalesef Android tarafında bu piksellenme, bloklaşma, işte kare saniye düşüşü olayı hala çözülemedi. Yeni Android sürümüyle beraber çözüleceği söyleniyor. Umut vaat eden şeyler gördüm internette arkadaşlar. Hani sızıntılar dahilinde gördüm. Ama şu zamana kadar biz bu sıkıntıyı çektik. Instagram'da güzel çalışmadı Android telefonlar. Dolayısıyla güvenim biraz sarsılmış durumda. Bekliyorum. Çünkü ben Android platformunu da kullanmayı seviyorum. Öyle bir sene kullanamazsınız sevmeseniz arkadaşlar. Ama iOS'u da seviyorum. Ve benim önceliğim kamera ile batarya. İlk iki önceliğim. Ve kamera ne kadar iyi fotoğraflar çekmiş olursa olsun, bu fotoğrafın, bu videonun anlamı Instagram'da ortaya çıkacağı için, sizler hani diyeyim takipçilerinizle, ailenizle paylaştığınızda bu fotoğraflar, videolar anlam kazanıyorsa, yani iyi bir sonuç karşıya gitmesini istiyorsunuz. Android'lerde bunu hala başarılamadı. Umut vaat eden şeyler var dediğim gibi ama bir içerik üretici olarak şu noktada ben iPhone 13 Pro Max'ten veya iPhone 13 ailesi herhangi bir telefondan, hepsi Instagram'da çok güzel başarım sunuyor. Veya segmenti bir iPhone düşünün, segmenti bir Android düşünün. Daha önceki modellerden bahsediyorum. iPhone'lar hala Instagram'da belirgin şekilde daha iyi sonuç veriyorlar. Yani söylenebilecek çok bir şey yok. Sosyal medya sizin işinizse ve sosyal medyayı kullanmayı seviyorsanız, paylaşmayı seviyorsanız, fotoğraf, video, iPhone. Hala bu durum böyle. İnşallah değişecek. Şu anda beni Sony A6400 üzerinden arkadaşlar izlemektesiniz. 4K 30 FPS, 8 bit 4.2.0 örneklemeli bir video, 100 megabit ile beraber çekim almaktayım arkadaşlar. Ve aynasız bir kamerada, yani 12.000-13.000 liralık aynasız bir kameradan alacağınız performans budur. 6K'dan 4K'ya downsample yapıyor gibi bazı avantajları var keskinlik anlamında. Benim kişisel kanalımda kullandığım, mesela YouTube kanalımda kullandığım kamera budur. Böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Ten rengim çok hoşunuza gitmeyebilir. Lakin genel olarak keskinliğini beğendiğim bir kameradır. O fiyat bandında alacağınız performanslardan bir tanesi. Şu anda sizlere iPhone 13 Pro Max'in arkadaşlar kamerası üzerinden sesleniyorum. Filmic Pro ile beraber Varsen uygulamasında hala manuel ayarlar yok. Sadece ışığı ayarlayabiliyorsunuz. İşte rengini, şuyunu, bunu ama bir Filmic Pro yeteneği sağlamıyor size. Filmic Pro'da 30 ISO civarlarını ayarladım. 1'e 60 enstantane. İşte kendi renk ayarımı belirledim, şu bu derken ve bir tane mikrofon kullanıyorum. Telefonun mikrofonu değil arkadaşlar. Telefonun mikrofonu çok tatmin etmeyebilir. Sonuçta bu mikrofon hani kadrajdan belki gözükmüyor ama hemen ağzımın dibinde neredeyse o mikrofon. Uzakta oldukça normal bir şey.
ve 4:22 olarak çekmekteyim. ProRes 10 bit gerçekten fazla yer kaplıyor. 18 saniyelik video 1.55 GB civarı yer kaplıyor. Çok ciddi boyutlar. Dolayısıyla bir aylık bir telefon mesela, içerisinde işte 750 civarı fotoğraf var, işte biraz video var, test videoları. Bu yüklenmesi gereken uygulamaları yüklüyorsunuz ve 1 TB'lık telefonda arkadaşlar bu dolulukta 130-140 dakika civarı ProRes video kaydedebiliyorsunuz. Yani biraz tasarruflu olmak lazım. Sürekli elinizin kayıt tuşunda olmaması gerek. Sürekli kayıt tuşunda olmasın. Ve aldığım görüntü kalitesi bayağı iyi. Aynasız kameranın başarımını, performansını gördünüz. Ve bu tarafta da 200 megabit kayıt alması dolayısıyla arkadaşlar aslında video üzerindeki değişiklik kabiliyetiniz oldukça yüksek. Yani istediğiniz gibi lüt atabiliyorsunuz, kontrastını değiştirebiliyorsunuz, keskinliğinizi değiştirebiliyorsunuz ve videoda fazlaca gürültü oluşmuyor. Bu çok çok iyi bir şey. Dolayısıyla bu kamerayı ben dedim ya, detay çekimlerinde vesairelerde kullanıyorum. Hakkıyla kullanırsınız. Onun dışında YouTube videolarınız için ana kamera haline getirebilirsiniz. Bakın, mikrofon dediğim gibi ana kameranın mikrofonu olacak yetkinlikte olmayabilir. Sesi duyuyorsunuz zaten şu an. Ama bir tane mikrofon temin ederseniz, Lightning'den bağlanan kablosuz mikrofonlar var. Belki öyle bir video da çekebilirim arkadaşlar isterseniz. Yani sadece bu işin prodüksiyon tarafını anlatan. Bununla beraber YouTube'da baya güzel içerikler oluşturabilirsiniz. A kamerasına ek olarak yancı bir B kamerasının hani aslında çok daha üstünde bir deneyim de elde edebilirsiniz. Ben iPhone 13 Pro Max'i çok beğendim bu konuda. Bu bir içerik üretici telefonu. Net. iOS 15.1 ile testlerimi tamamlamış oldum. iOS 14'e göre bildirimler güncellendi arkadaşlar. Biri mesaj attığında rehberinizde kayıtlıysa eğer fotoğrafı görünüyor artık. Ayrıca sizin o uygulamanın bildirimlerine ne hızla tepki verdiğinize göre önemli ve önemsiz bildirimler olarak ayırabiliyor. Odak modu da iş, kişisel, uyku şeklinde ayrılabiliyor. Diyelim ki ofise geçtiniz, GPS ile biliyor ofise geçtiğinizi. Sadece izin verilen kişiler ve uygulamalardan bildirim geliyor. Uyku modu çok iyi bence. Yine önemli kişi ve uygulamaları seçiyorsunuz. Açtığınızda diğer Apple cihazlarınıza da aynı ayar uygulanıyor. Hepsinde teker teker ayar yapmanıza gerek yok. Yazı tespit eden bir sistem var. Öğrencilerin işine fazlasıyla yarayacak. Direkt görsel üzerinden metin kopyalayabiliyorsunuz. FaceTime için çevresel ses modu geldi. Gerçekten karşı karşıyaymışsınız hissi için ve aktif gürültü engelleme modu var artık. Karşıya arka plandaki gürültü değil, sizin sesiniz gidiyor. Hepsinden önemlisi, artık FaceTime görüşmeniz için link oluşturabiliyorsunuz. Tarayıcı üzerinden Android ve Windows makinelerde bağlanabiliyor. Apple'dan hiç beklemediğim bir bonkörlük bu.
Bir iPhone'a geçince benim evimdeki Apple ekosistemi aslında bir nevi tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Benim 2014 model bir MacBook Pro'm var mesela. iPhone 11'e geçtiğimde onun arasında ufak bir ekosistem uyum sağlamış olmuştum. Şimdi Mac Mini M1 temin ettim arkadaşlar. Videolarımı Mac Mini M1 üzerinden işliyorum ve şöyle bir durum var. Şimdi AirDrop'u biliyorsunuz senelerdir var ve bunun etkileşimi, cihaz arasındaki etkileşimi, entegrasyonu başarısından bahsetmeye çok gerek yok. Benim en çok ne işime yarıyor biliyor musunuz? Ben bu telefondan detay çekimi de alıyorum dedim ya. Normalde ne yaparsınız? İşte video atacağınız zaman, çok büyük dosyalar olduğu için ki çok ciddi çekimler yapıyorum arkadaşlar, kablo çıkarıp bağlama ihtiyacı hissedersiniz ki hızlı bir şekilde aktarılsın. AirDrop'la ben o kadar video dosyası oluşturmama rağmen bir defa olsun şey demedim. Ya kabloyla aktarayım ki hızlı olsun da benim işim de aksamasın. Kurgusunu yapacağız bu videoların. Dedirtmedi. Çünkü çok hızlı çalışıyor. Yani şöyle düşünün bir de. Diyelim ki iki tane set makine alıyorsunuz. Bir tanesi Android telefon, Windows dizüstü. Bir tanesinde de MacBook Pro var işte. Sonrasında bir tane herhangi bir tane iPhone var. Şimdi Windows'lu dizüstü ile Android'li telefon arasında kablosuz dosya paylaşımı varsayılan olarak yok. Ama Apple cihazlarda bu varsayılan olarak var. Tabii ki Android'li telefonla Windows arasında kablosuz dosya paylaşımını sağlayacak uygulamalar var. Zibilyon tane. Bunu uğraşırsanız yaparsınız. Ama burada varsayılan olarak var. Apple'da AirDrop'la bu senelerdir var. Ve çok kolay. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Normal kullanıcı gözünden bakın arkadaşlar olaya. Sen, ben biliyoruz belki de bu işleri ama normal kullanıcı bakıyor ki orada AirDrop var. Çat çat. PC'de de yani Mac tarafında da hiçbir şey yapmasına gerek yok. Buradan paylaş diyor. Orada tak tak tak tak indiriyor ve hazır. Dosyalarda hemen karşısına geliyor hatta. Bunlar aktarıldı diye. Yani arkadaşlar senelerdir süren şeyler hala insanların çok işine yarayan şeyler. Ctrl-C, Ctrl-V olayı. Ben bu telefonda Ctrl-C yapıyorum. Mac Mini M1'de Ctrl-V yapıyorum. Veya Mac Mini'nin karşısına geçtiğimde kilidi açmam gerekiyor ya, şifre, pin, neyse artık. Apple Watch'um varsa yanına geldiğimde kilidi açılıyor. Benim geldiğimi biliyor. Şimdi bu tür küçük gibi görünen ama aslında hayatı kolaylaştıran şeyler senelerdir Apple tarafında var. Ve bunlar gerçekten insanı tavlayan şeyler. Beni yakalayan şeyler. Hayatı kolaylaştırmak adına, gerçekten akıllı bir ekosistem içerisinde bulunmak adına o hissi veren şeyler size. Ben seviyorum bu tür şeyleri ya. Sizler seviyor musunuz? Yazın yorumlara. Yani benim çok hoşuma gidiyor böyle kolaylıklar.
Stereo hoparlör kurulumu. Tahmin edebileceğiniz üzere sesi iPhone 13 ve 13 mini'den daha yüksek. Baslar varlar ama çok vurgulu değiller. Referans hoparlörler gibi aslında daha doğru baslar var. Çözünürlük harika. Bir telefon hoparlöründe bu kadar olur zaten. Çevresel sesini gayet başarılı buldum. Sesi iyi, dizi film olur, kendinizi kaptırabileceğiniz bayağı iyi bir deneyim veriyor. İşin büyük kısmını aslında alttaki hoparlör yapıyor. Ah ise biraz daha yardımcı ama üzerlerini kapamadan hiç fark edilmiyor. Şimdi isterseniz arkadaşlar kulaklıklarınızı takın. Profesyonel bir mikrofonla kayıt aldım. Canlı canlı dinleyelim. Telefon 5G destekli zaten, ultra wideband desteği de var, Wi-Fi 6 ile geliyor, menzil ve stabilite sorunsuz. Bluetooth 5.0 var ama LDAC desteği yok, AAC var sadece. Yüksek bitrate'li parçalar dinliyorsanız dikkatli kullanıcılar farkı duyar.
iPhone 13 Pro Max'in batarya performansına geldiğimizde arkadaşlar yüzümde yine kocaman bir gülümseme var. Neden? Bunu detaylarını açıklayayım. Hani diyeceksiniz ağır telefondur, işte ekranı çok büyüktür. iPhone 13 Pro mesela benim için daha uygun. Evet öyle ama kullanım süresini duyunca belki de Pro Max'e geçmek isteyeceksiniz. Neden? Kullanım senaryom şöyle arkadaşlar. Vodafone hat kullanıyorum. Evimde zaten çok çekmiyor Vodafone hat. Yani Turkcell ile Vodafone hat arasında arkadaşlar yaptığım testlerde %20 civarı ekran süresi oynayabiliyor. Yani en kötü senaryo ile en iyi senaryo arasında %20 civarı ekran süresi var. Çünkü benim evimde 1-2 diş çekiyor. Bazen evin içerisine gidiyorum, kopuyor hatta telefon görüşmelerim ama Turkcell hat takıyorum, full çekiyor. Böyle bir durum ve böyle bir handikapla beraber otomatik ekran ışığı arkadaşlar açık, hücresel veri açık, sonrasında sürekli GPS açık. GPS üzerinden gün içerisinde haritada kullanıyorum ama o hizmetler sürekli açık arkadaşlar. İşte internette surf yapıyorum, alışveriş sitelerinde geziyorum, sosyal medyada vakit geçiriyorum. Hatta Instagram'da 4 saat arkadaşlar geçirdiğim zamanlar var. Günde 4 saat. İşte bunun dışında mail takibi yapıyorum arkadaşlar. 1 saat civarı oyun oynuyorum. Bataryası güven verdiği için gün içerisinde 1 saat civarı da oyun oynadım. İşte yarım saat telefon görüşmesi, bol bol fotoğraf ve video. Telefonla yapabileceğiniz her türlü yoğun kullanımı düşünün arkadaşlar. Bu kullanımların sonucunda bu telefon hücresel veriyle bakın ve Vodafone hatta 10 saat civarı ekran süresi verebiliyor. 10 saat. 10 saat ne demek biliyor musunuz? Diyelim ki sabahleyin 8'de çıktınız. Akşamleyin 7-8 gibi döndünüz. İşte mesai bitti döndünüz. Ve o gün şarj etmeyi unuttunuz. Bir sonraki gün hala %30 civarı şarjınız olmuş oluyor. Yani gün içerisinde bu telefonun şarjını sıfırlamak gerçekten zor. Sürekli oyun oynamanız lazım. Başka hiçbir şey yapmadan oyun oynamanız lazım. O zaman bitirirsiniz gün içerisinde ama benim bahsettiğim aslında yine yoğun kullanım içerisinde arkadaşlar hiç sorun yaşamıyorsunuz. Powerbank aklınıza gelmiyor bile. Yalnız şöyle bir konu var. Apple diyor ki Pro Max 27 watt hızlı şarj destekliyor ama 27 wattı sektörle karşılaştırdığımızda o kadar da hızlı bir şarj değil aslında arkadaşlar. Dolayısıyla nedir? Pratiklik anlamında bir şeyler sunuyor. MagSafe var. MagSafe ile beraber arkadaşlar işte yatağınızın başınızın ucuna bir tane MagSafe adaptörü koyduysanız onun üzerine bırakıyorsunuz. Veya standlar var. Onlardan birkaç tanesini inceleyeceğim, paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Rahat ediyorsunuz. Yani akşamleyin zaten şarj ettiğiniz için telefonu, çünkü gün içerisinde şarj etme ihtiyacınız olmuyor. Powerbank hatırlatmıyor. Akşamleyin bırakıyorum. Sabahleyin alıyorum. Gün içerisinde de hızlı şarj etmeye ihtiyacım olmadığı için, çünkü şarjı bitmiyor yani benim kullanımımda, Çok sıkıntı olmuyor ama tabii ki görüşe, yoruma, tartışmaya açık.
iPhone 13 Pro Max. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla elimdeki 1 TB'lık versiyonun fiyatı 23 bin lira. Ben şahsen alacak olsam 13 Pro 256 GB'lık alırdım, o da 17 bin lira. Numara 1. YouTube'a, Instagram'a içerik üretmeye başlamak istiyorsanız kamerasından bir başlangıç kamerasının çok ötesinde sonuç alacaksınız. Telefon kamerası kategorisinin net üstünde. Ben iPhone 13 Pro Max ile ürün incelemeleri için detay çekimleri dahi aldım. Canavar gibi videolar çektim, hiç sırıtmadı. H264 ve H265'e göre çok daha az sıkıştırılan ProRes videoların post prodüksiyonu çok daha esnek düzenlemeleri mümkün kılıyor. Herhangi bir rakibinde buna alternatif bir şey yok. Numara 2. İçerik üretici olmanıza gerek yok. Çoğumuz Instagram kullanıyoruz, fotoğraf, video paylaşıyoruz. 15 bin liralık Android'de dahi story atarken videolarda kare saniye düşük, kalite kaybı yüksek. Ben günde bazen 4 saat Instagram kullanıyorum, sürekli işimle alakalı paylaşım yapıyorum. Dolayısıyla iPhone 13 serisi gözümün önünde parlayan bir seçenek oluyor. Instagram özelinde bence düz iPhone 13 alınmalı arkadaşlar. Instagram için Pro şart değil. Seramik ekran sağlam çıktı, çizilmedi. IP68 sertifikası lazım bu segmentte zaten. 120 Hz ekran çok çok iyi geldi çünkü ben 280 Hz monitörler kullanıyorum. Face ID sorunsuz çalışıyor, yormuyor. MagSafe, şarj, konforlu. Duymaktan sıkıldınız belki ama Apple ekosisteminin parçalarıyla aradaki uyum ve zahmet gerektirmeyen entegrasyonlar büyük rahatlık. Gerçek akıllı telefon deneyimini yaşatıyorlar. 9279 lirası vergi olan toplam fiyat dolayısıyla Apple'ı eleştirmiyorum, eleştiremiyorum. Eleştirilmesi gereken çok daha büyük bir şey var. Siz biliyorsunuz zaten. Son cümlem. iPhone 13 Pro Max'i tavsiye etmemek için hiçbir sebep yok.
Evet, böylelikle sizlerle beraber iPhone 13 Pro Max'i arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin bu telefonla alakalı merak ettiğiniz bir şey olursa arkadaşlar bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.